Merhaba herkese, Duvarın Erdine hoş geldiniz. Ben psikiyatri uzmanı Cengiz Arca, 10 senedir psikiyatri alanında çalışıyorum ve son 5 yıldır özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yani DHB üzerine yoğunlaştım. Kendi kliniğimde çok sayıda DHB'li bireyi takip ediyorum ve bu alandaki tecrübelerimi sizlerle paylaşmaktan da büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün özellikle kadınlar için çok önemli bir konuya değineceğim. Hormonlar ve DHB arasındaki ilişki. Eskiden DHB'nin daha çok erkeklerde görüldüğü düşünülüyordu. Hatta böyle bir prototip vardı. Kuzey Amerikalı genç erkekler. Bu DHB ile ilgili çok fazla tartışmayı beraberinde getirdi. Hatta bunun böyle neoliberal kapitalist ülkelerin aslında erkeklerin başarısızlıklarına bir kılıf olarak ortaya atıldığına dair düşünceler de vardı. Kısmen haklı da olabilirler. Sonrasında bunun daha ciddi araştırmalar yapıldığında aslında kadınların da bu bozukluktan etkilendiği ancak belirtilerin biraz daha farklı olabileceği anlaşıldı. Özellikle kız çocuklarından yine başlarsak hiperaktivite kısmı bir miktar daha az görülüyor. Daha çok dikkat dağınıklığıyla belirtilerini gösteriyorlar. Tabii hiperaktivite olmayınca fark edilmesi de kolay olmuyor. Bu da onların tanı almalarını zorlaştırıyor. Ebeli kadınlar genellikle zaman yönetimi, organizasyon, ilişkiler ve iş yaşamında zorluklarla karşılaşırlar. Fakat sosyal ilişkilerde ve iş bulmada yaşanan bu güçlükler utanç duygusunun da beraberinde getirebiliyor. Bu yüzden DHB'li kadınlar sosyal reddedilme, depresyon ve kendine zarar verme gibi sorunlarla daha sık karşılaşıyor. Özellikle ergenlik döneminde genç kızlarda kendine zarar verme ve intihar girişimi riski artıyor. Bu yüzden aslında DHB'nin kadınlarda genç kız çocuklarında nasıl görüldüğünü iyi anlamak, iyi bilmek gerekiyor. Çünkü DHB neticesinde tedavi edilebilir bir şey. Ancak bireylerin ihtiyaçlarına göre de kişiselleştirilmeli. Yani bir kadınla bir erkeğin ihtiyaçları aynı olmayabilir. Bir erkekle diğer bir erkeğin de ihtiyaçları aynı olmayabilir. Bu yüzden ilaçlar, terapi, çocuklarda okul desteği gibi yöntemlerle bireylerin işlevselliği artabilir. Yine bence kadınlar için daha önemli olan bir konu. Kadınlar erkeklere göre destek bulmakta, kabul görmekte daha fazla zorlanıyorlar. Bu yüzden kendilerini anlayabilecekleri grup terapilerinde ve destek gruplarında yer almaları, onları yargılanmamış hissettikleri, güvende hissettikleri ve anlaşılmış hissettikleri yerler olarak onlara bir konfor sağlayacaktır. Ben grup terapileri yapan birisi olarak da özellikle oradaki kadınların varlığından ve o kendilerini ifade etme şekillerinden bu böyle bir ihtiyaç olduğunu çok yakinen hissettim. O yüzden hani kadınların böyle bir ihtiyacı var. Erkeklere göre daha fazla. Peki kadınlarda işler neden biraz daha farklı oluyor? Biraz da buna bakalım. Belki de bu zamana kadar hormonların DHB üzerindeki etkilerini pek düşünmediniz. Yani muhtemelen kadınlar düşünmüştür ama bir erkekseniz pek düşünmemiş olabilirsiniz. Kadınlar için hormonların dalgalanması yani zaten östrojenin, progesteronun dalgalanması kendi başına bazı zorlukları getiriyor. Ama DHB'li bir kadın için de semptomları daha da karmaşık bir hale getirebiliyor. Kadınlar hayatlarının farklı dönemlerinde farklı hormonal değişiklikler yaşıyor. Yine bu değişiklikler de DHB belirtilerini ciddi anlamda etkiliyor. Şimdi bu etkilere birlikte bakalım. Hormonlar DHB semptomlarını nasıl etkiliyor? Kadınlar bunlarla nasıl başa çıkıyor? Yaşamın farklı dönemlerinde nasıl görünüyor? Bu sorulara yanıt arayalım. DHB genellikle çocukluk dönemi ve erkeklerle ilişkilendirilir diye söyledik. Ancak kadınlar da bu durumdan etkilenir. Üstelik çok daha fazla değişkenle bu durumdan etkilenirler. Ne yazık ki bu konu uzun yıllar boyunca yeterince de araştırılmadı. Üzerinde pek fazla durulmadı ama şimdi son zamanlarda hem kadın ruh sağlığı alanında bazı çalışmalar hem de cinsiyet eşitliği bağlamında bazı yaklaşımlarla bu konular daha fazla çalışılıyor ama eksikler var bence hala. Çok uzun bir boşluk var. Onların kapatılması biraz zaman alacaktır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, özellikle Hormones and Behavior dergisinde yayınlanan bir makale bize kadınların DHB ile ilişkili semptomlarının hormonal değişikliklere nasıl tepki verdiği konusunda önemli ipuçları sunuyor. Buna geçmeden önce kadınların yaşam döngülerine şöyle bir bakalım. Çok basitçe. Kadınlar burada erkeklere benzer şekilde ama biraz daha farklı puberte ergenlik dönemi kadınların bedeninde ve fizyolojilerinde çok ciddi değişiklikler oluyor. Adet görmeye başlıyorlar. Yeni bir bedene neredeyse sahip oluyorlar. Burada ciddi bir hormonal değişiklik var. Sonra adet döngüsü. Adet döngüsünün içinde her bir dönem ayrı değişiklikler var. Hamilelik. Hamilelik başlı başına bir olay. Onu da yine detaylı bir şekilde anlatacağım. Yani sonrasında perimenopoz, menopoz öncesi o dönem ve menopoz dönemi bambaşka fizyolojinin olduğu zamanlar bunlar. Bu yüzden bu dönemlerde kadınların vücutlarında ve beyinlerinde dalgalanan östrojen ve progesteron seviyesi DEB semptomlarında belirgin değişikliklere yol açıyor. Araştırmalar da bize bunu gösteriyor. Zaten örneğin puberte dönemine bakalım. Östrojen ve progesteron seviyelerinin yükselmesiyle birlikte kadınlarda DEB belirtilerinde bir artış görülebiliyor. Hatta bu dönemde DEB teşhisi kadınlarla erkekler arasında neredeyse eşitleniyor. Yani pubert öncesinde erkeklerde tanı oranı çok yüksek ama bu pubertedeki hormonal değişiklikler neredeyse iki cinsiyeti eşitliyor. Adet döngüsünün farklı aşamalarında dikkat çeken dalgalanmalar var. Yani bunu herhalde şu an beni dinleyen kadın dinleyiciler onlar daha fazla anlayacaktır. Ve muhtemelen dinleyici kitlesinin çoğu da bu kısımla ilgili daha meraklı olabilir. Döngünün ortasında östrojen seviyelerindeki düşüş ve progesteronun yükselmesi, dikkat dağınıklığı, dürtüsellik ve emosyonel regülasyon problemlerini tetikleyebiliyor. Bu yüzden birçok kadın bu dönemde kendilerini daha dağınık, sabırsız veya stresli hissedebilir. Hatta belki de bu yüzden risk alma davranışlarının artması ve alkol tüketiminde bir artış gibi tehlikeli sonuçlar karşımıza çıkabilir. Döngünün son aşamasında östrojenin düşmeye devam etmesiyle birlikte kadınlarda dikkat eksikliği, irritabilite ve hatta depresif belirtilerde artış görülebilir. Bu dönemler kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Yani kadınlar, DEHB olmayan kadınlar bile adet döngüsünün bir yerinde birkaç gün, belki bir hafta DEHB'ymiş gibi görünüyorlar. Bu şeyleri iyi saptamak lazım. Yani bir kadını DEHB için muayene ettiğinizde ya da onu diyelim ki bir dikkat testini aldınız. Mesela MOXO yaptınız ya da Stroop verdiniz, iz sürme, Wisconsin, bir takım nöropsikolojik testlere aldınız. Orada sormanız lazım yani şu anda hangi dönemdesiniz. Çünkü böyle bir zamanda örneğin daha sabırsız olduğu bir dönemde daha dürtüsel yanıtlar vermiş olabilir. Ya da dikkatinin düştüğü bir dönemde daha fazla dikkat hatası yapabilir. Buradan da genel bir sonuç çıkarmamak lazım. Gerekirse kadınlarda döngülerinin iki farklı yerinde test yapmak lazım. Buradan belki daha objektif bir sonuç çıkabilir. Hamilelik zaten başlı başına bir olay. Burada kadınların çalışma belleğinde, konsantrasyonlarında ve dikkat becerilerinde bazı zorluklar yaşanabilir. Özellikle DEB teşhisi olan kadınlar hamilelik sürecinde semptomlarında bir artış yaşarlar. Şimdi hamilelik öyle zor bir dönem ki ilaç da kullanamıyorsunuz ve ilaç kullanmak da pek mümkün olmadığı için işler zorlaşıyor. İşin aslı bir makale sunumunda DEB'li kadınların Ritalin kullanımının çocuklarına çok bir yan etkisi olmadığına dair bir makale sunulmuştu. Şimdi makalenin adını hatırlamıyorum ama çocuk psikiyatrisi bir arkadaş sunmuştu. Aklımda o bilgi kaldı. Yani bir kadın bilerek mi kullandı bilmiyorum ama diyelim ki gebeliğini geç öğrendi ama 3 ay sonra öğrendiğinde 3 ay boyunca metilfenidat kullanmış. Çocuğa pek bir şey yapmıyor. Böyle çalışmalar var. Yani kullanın diye demiyorum yani niye kullanırsınız? Yani gebe kaldığınızda tabii ki çocuğu korumak gerekiyor. Çok özel durumlar dışında ilaç kullanmamak gerekiyor. Ama diyelim ki kullandınız birkaç tane Ritalin aldınız ya da birkaç ay. Çok da bir şey olmadığına dair çalışmalar var. Tabii doğum sonrası süreç de var. Burada insanın hayatında en dikkatli olması gereken zamanlardan doğum sonrası süreç de bir insanın hayatında en dikkatli olması gereken zamanlardan. Özellikle DEHB'li kadınlar çocuk sahibi olduktan sonra son derece kaygılı da oluyorlar. Bu yüzden neredeyse obsesif şekilde bazı önlemler aldıkları oluyor. Ancak yine de ufak tefek dikkat hataları olur. Bu dönemlerde uykularını da çok iyi alamadıkları için bunların da yaşandığını düşünüyorum ben. Uyku çok önemli. Bence hani birlikte beni dinliyorlarsa ya da gebe kalma planınız varsa şu an ya da sonrasıyla ilgili bir şeyler düşünüyorsanız bu kısma bence kulak verin. Çünkü iyi bir uyku Gerçekten dikkatle ilgili en önemli şeylerden bir tanesi ve özellikle yeni doğan çok kısa kısa aralıklarla uyuyup uyanıyor. Ve bu tabii ki de bakım verenin de uykusunu bölüyor haliyle. Annenin emzirmesi gerekiyor. Ama yani imkanı olan her fırsatta da anne bence uyumalı ve bu görevi yanındakilere devretmeli. Tabii ki emzirme görevinden bahsetmiyorum. Ama diğer şeylerde iyi bir paylaşım olmalı. Yani bu tabii ki hayatın her alanında olmalı da en azından bu dikkat meseleleriyle ilgili bir yardımcı olması adına aklıma gelen en basit şey. Menopoza geldiğinde östrojen keskin bir şekilde düşüyor. DB semptomlarında önemli bir artış oluyor. Hatta bazı kadınlar menopozla birlikte DHB belirtilerini ilk kez klinik düzeyde hissetmeye başlıyor. Bu da son zamanlarda dikkat verilen konulardan bir tanesi. Özellikle perimenopozda, menopozda biraz daha böyle yaşın da ilerlemesiyle hafif bellek kusurları, dikkat kusurları artabiliyor. Buralarda bu insanlara ilaç verelim mi, vermeyelim mi çok tartışılıyor. Böyle çok sistematik bir çalışma yok ama case reportlarda bazı araştırmacılar, yani ben 50 yaşında, 60 yaşında hastama ilaç başladım, fayda da gördü dedikleri oluyor. Zaten bu çalışmalar yapılıyor işte demans çalışmalarında. Veriyorlar demansta mesela metilfenidatı. Bazıları fayda gördüğünü söylüyor ama en etkiyi tolere etmek belki ileri yaşta kolay olmayabilir ya da kardiyak riskler daha önemli olabilir. O yüzden bunların hesabını iyi yapmak lazım. Peki bu bilgiler ışığında ne yapabiliriz? En başta hormonlarla DB ilişkisini anlamak ve klinik uygulamalarda bu dalgalanmaları dikkate almak çok önemli. Klinisyenler kadın hastalarının hormon döngülerine göre ilaç dozlarını ayarlamalı. Yani sen şu ilacı şu kadar kullan, şu kadar gel değil. Yani şu günlerde şu kadar kullanabilirsin, bugünlerde bu kadar. Orayı biraz daha böyle ince işçilikle, hesapla, nasıl diyeyim, organize etmesi gerekiyor klinisyenin. Ama tabii her şey bir tarafa, daha da fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Çünkü şu an elimizdeki sınırlı araştırmalar yani bize ancak bir başlangıç noktası sunuyor. Her şeyi söylemiyor. Şimdi bu Hormones and Behaviors'daki çalışmadan sonra bir çalışmaya daha baktım. Yani bunlar da böyle hani hep hormonlarla ilgili dergilerde ya da kadın sağlığıyla ilgili dergilerde yayınlanıyor. Bence bu da bir eksiklik. Daha büyük dergilerde yayınlansa iyi olur. Bu bir de şimdi Archives of Women's Mental Health. Archives of Women Mental Health çalışmasından size bahsedeceğim. Bu kişiler bir tarama yapıyorlar. Kadınlarla ilgili kaç tane çalışma yapılmış diye. 1499 çalışmayı tarıyorlar. 40 tanesinin tam metnini inceleme şansı buluyorlar. Ancak çalışmaya topu topu 4 tane çalışmayı dahil ediyorlar. Bunlardan ikisi de kesitsel gözlemsel çalışma. Bir tanesi bir anlatı, bir tanesi de vaka raporu. Yani çok çok kanıt değeri de yüksek şeyler değil ama yine de onları da buraya aldım. Çünkü bize bir şeyler söyleyecektir. Dediğim gibi çok geniş bir literatür olmadığı için elimizde ne varsa kullanalım. Bu çalışmalardan bir tanesinde de, bu da enteresan, Giatakos ve arkadaşlarının çalışmasını 4 çalışmadan bir tanesi olarak alıyorlar. Testosteron ve diğer hormonlarla DB arasında bir ilişkiyi bulamıyor. Bu ilginç mesela. Aslında olabilir diye düşündüğümüz bir şey orada bulunamıyor. Diğer çalışma, tabii bu sonuçta bu bir genel meta analiz gibi düşünün. Bir sürü çalışmayı inceliyor. Ostojic ve Miller'ın araştırmasında erken ergenlik yaşayan kadınlarda dikkat sorunları ve duygusal düzenleme ile ilgili sorunlar olduğu gösteriliyor. Bu önemli olabilir. Yani ergenlik yaşı biraz daha erkense dikkat sorunları ve duygusal düzenleme ile ilgili sorunlar olma ihtimali daha yüksek. Belki bu bilgiyi hastaların nörogelişimsel öyküsünü aldığımız sırada kullanabiliriz. Quinn'in vaka raporu var. Burada DHB ve premenstrual sendromun bir kadındaki ilişkisini inceliyor. Bu da çok önemli çünkü premenstrual sendrom son zamanlarda çok da dile getirilen bir şey. Kadınların çok da muzdarip olduğu bir şey. Bu konularla da ilgili yine psikiyatristler biraz yeni yeni çalışmalar yapıyorlar. DHB ile yan yana geldiğinde de başka görünümleri olabiliyor. Vaka raporu çok mantıklı bir şey yapıyor. DHB tedavisiyle PMS semptomlarının daha net hale geldiğini belirtiyor. Yani şöyle bir detaylı bakalım Queen'in bu vaka raporuna. DB tanısı konan kadında hem DHB hem PMS belirtileri vardı. DB tedavi edilmeden önce bu iki durum birbirine karışmış olabilir diyor. DHB'nin yarattığı dikkat ve duygusal, emosyonel düzenleme, regülasyon sorunları PMS belirtileriyle birleşince her iki durumun da ne kadar şiddetli olduğu tam olarak anlaşılamayabilir. Sonra Quinn bu vaka raporunda ben önce DHB'yi bir tedavi edeyim diye düşünüyor. Ve DHB'yi tedavi ettikten sonra PMS'e bağlı semptomlar daha görünür hale geliyor. Yani DHB belirtileri azaldığı için PMS'in getirdiği ruh hali değişiklikleri ve diğer semptomlar net bir şekilde ortaya çıkıyor ve daha kolay yönetilebilir hale geliyor. O yüzden hani ki burada iki durumun ayrı ayrı tedavi edilip ayırt edilmesi önemli olabilir. Yani kadınlarda DHB ve PMS birlikteliğinde de önce DHB'yi hedeflemek iyi olabilir. Şimdi bir sürü araştırmadan bahsettim size ama genel anlamda cinsiyet hormonları ile DHB arasındaki ilişkiyi ele alan mevcut çalışmalar sınırlı ve kesin sonuçlar vermiyorlar. Ama bize bazı ipuçlarını sunuyorlar. Onları da iyi okumak lazım. Tedavi seçeneklerinde, teşhiste, psikopatolojiyi anlamakta, semptomları takip etmekte önemli. Çünkü yani bir semptomu görürseniz o sizi teşhise götürür. Görmezseniz götürmez. Neyin semptom olup olmadığını anlamak için de genel fizyolojiyi çok iyi bilmek gerekiyor. O yüzden bu kısım değerli. Görmediğiniz bir şeyi sahiden anlayamazsınız. Anlayamadığınız bir şeyle ilgili çok fazla yorum yapamazsınız. Bu açıdan belki erkek psikiyatristler ya da erkek ruh sağlığı çalışanları herhalde biraz daha dikkatli olmalı. Bunu kendimle de ilgili söylüyorum. Belki öz eleştiri olarak da söylüyorum. Bu değişken, dalgalanan fizyolojiyle ilgili yeteri kadar belki de bilgiye sahip değiliz. Ve bu konularla ilgili araştırmaları ve bu konularla ilgili yapılan araştırmalar aslında bize zaten bunu gösteriyor. Çok az çalışma var. Yani çok az çalışma var derken genel literatürde hani şimdi Elsevier'lar, büyük dergiler yani 10 milyar dolar kar yapıyor bu dergiler. Yani öyle bir ekonomi var ki her gün birileri yani Instagram'a hikaye atar gibi makale paylaşıyor. Bu kadar makale paylaşıyorsanız da sizi böyle doyurun yani. Yapın. Madem her şeyi araştırıyorsunuz, her şeyin verisi var elinizde, her şeyi istatistiksel olarak değerlendirebiliyorsunuz. Madem böyle bir yeteneğiniz var lütfen bu konularda da çalışın. Biz de bu çalışmaları okuyalım. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir duyuru yapacağım. Yazmak Atölyesi'nde 15 Ekim'de bir atölyem başlıyor. Narsisizm, benlik, güç ve ilişki dinamikleri isminde bir atölye olacak bu. Bu atölye yüz yüze etkileşimli. Aynı zamanda online yani hibrit bir şekilde yapılacak. Gelirseniz tabii yüz yüze olursa daha da keyifli oluyor. Online'da da gayet güzel istifade edilebilir. 4 hafta sürecek ve narsisizmin, erkek narsisizmi, hani buradaki bu podcast dinleyenler için de söyleyeyim. O kısımları da incelenecek. Yine tabii ki romantik ilişkiler, politik meseleler, iktidar, ayartmalar, çeşitli manipülasyon teknikleri üzerine biraz sosyolojik, biraz psikanalitik bir atölye olacak. Umarım katılırsınız ve yüz yüze de online'da tanışma şansını buluruz. Tekrar teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.